Ayrım 14. Garp cephesinde yeni bir şey yok. Erich Maria Remarque. Sayfa 179. 9. Bölüm. Yolculuğumuz günlerce sürdü. Sonra ilk uçaklar gökyüzünde belirdi. Taşıt trenlerinin yanından geçtik. Toplar, makineliler, cephe trenine biniyorum. Bizim Tugay'ı arıyorum ama tam olarak nereye düştüğünü kimse bilmiyor. Geceleyin şurada burada konaklayıp şuradan buradan tayın buluyor ve yarım yamalak talimatlar alıyorum. Böylece elimde tüfeğim, sırtımda çantam gene yollara düzülüyorum. Bizim Tugay o eski harap yerde değil artık. Duyduğuma göre savaşın en civcivli yerine sürülen Tugaylardan biri olup çıkmışız. Bunu duymak bana hiç de neşe vermedi. Çok ağır kayıplar verdiğimizi söylüyorlar. Albert'le katı soruyorum ama kimsenin onlardan haberi yok. Oradan oraya giderek bizim Tugay'ı arıyorum. Hoş bir şey bu. Gezgin Kızılderililer gibi her gece bir başka yerde kalıyorum. Sonunda yerimizi kesin olarak öğrendim ve o gün öğleden sonra bizim karargahın subay odasına giderek geldiğimi haber verdim. Bizim bölük 2 günden cephe gerisine dönüyormuş. Üsteğmen beni 2 gün için cepheye göndermekte bir anlam bulmadığını söyleyerek karargâhta alıkoydu. İzin nasıldı bakalım diye soruyor. İyiydi değil mi? Yer yer diye cevap veriyorum. Evet diye içini çekiyor. Dönüp gelmek olmasa değil mi? Dönüş düşüncesi iznin son yarısını hep berbat eder zaten. Bizim bölük dönünceye kadar dalga geçtim. Bir sabah erkenden çıkıp geldiler. Yüzleri kül gibi solmuş, üstleri başları kir içinde, ters ve somurtkan bir halleri var. Hemen yerimden sıçradım ve gözlerimi yüzlerde dolaştırmaya başladım. Caden'i gördüm. Büller burnunu silmekte. Albert'le Hat da buradalar. Saman yataklarımızı yan yana serdik. Arkadaşlarıma baktıkça bir suçluluk duyar gibiyim. Ama bu yersiz bir duygu. Yatmazdan önce patates mücverleriyle reçeli çıkarıp onlara da buyur dedim. En üstteki mücverler biraz küflenir gibi olmuş. Ne de olsa yenecek durumda olduklarından onları kendime ayırdım. Ötekilere iyilerini verdim. Kat ağzı dolu olarak annenden mi bunlar diye sordu. Evet gibilerden başımı salladım. Nefis dedi, tadından anlaşılıyor. Ağlamaklı oldum, kendimi tutamaz durumdayım. Ama burada gene Kat ve Krop'la bir arada olacağız. Herhalde çok geçmeden alışırım, benim yerim burası. Uykuya dalmadan önce Albert, şansım varmış diye fısıldıyor. Rusya'ya gidiyormuşuz diyorlar. Rusya? Fena değil. Oralardaki dövüşler o kadar şiddetli olmuyor. Uzaktan uzağa cephenin gök gürültüsünü andıran gümbürtüsü geliyor. Barakanın duvarları zıngırdıyor. Temizlik işleri başımızdan aşkın. Gün geçmiyor ki denetlenmeyelim. Hele bu kez yırtık neyimiz varsa alıp yenisini verdiler. Bana temiz yepyeni bir ceket düştü. Kat ise tepeden tırnağa yepyeni bir kılık düzmesini bildi tabii. Ortalıkta barış olacak diye bir söylenti dolaşıyor. Ama öteki söylenti, yani bizleri Rusya'ya gönderecekleri daha akla yakın geliyor. Ama Rusya'ya gidiyorsak yeni urbaların ne gereği var? Sonunda işin iç yüzü kulaktan kulağa işitildi. Kaiser bizi denetlemeye geliyormuş. Titizliklerin hikmeti anlaşıldı. Tam 8 gün öyle talimler, törenler oldu ki kendimizi kışlada sandık. Herkes sinirli ters. Bütün bu resmi geçitler, temizlik işleri sinirlerimizi bozuyor. Askerlere bu çeşit işler cephe işinden daha angarya gelir. En sonunda beklenen an gelip çattı. Dimdik sıraya dizildik, Kaiser Hazretleri göründü. Onun neye benzediğini merak ediyoruz. Önümüzden geçiyor. Doğrusu hayal kırıklığına uğradım. Resimlerinden onu daha iri yarı, daha güçlü sanmıştım. Hele sesinin gür olacağını, yeri göğü titreteceğini tahmin etmiştim. Kaiser madalya dağıttı, birkaç erle konuştu, sonra biz yürüyüp gittik. Kendi aramızda bu olayı konuşurken Caden şaşkın şaşkın, demek Ulu Kaiser buymuş diye başını sallıyor. Onu görünce herkes ama herkes selam durmak zorunda. Biraz düşünüyor. Acaba Kaiser'in karşısında Hindenburg'da selam durmak zorunda mı? Kat elbette diyor. Caden biraz daha konuştuktan sonra Kaiser imparator olduğuna göre acaba krallar da ona selam dururlar mı diye soruyor. Hiçbirimiz işin burasının kesinlikle bilmiyorsak da öyle olacağını tahmin ediyoruz. İmparatorlar ve krallar gibi yüksek kişilerin arasında illa selam durmanın farz olmadığını sanıyorum. Kat sen de öyle olmayacak saçmalar yumurtlarsın ki diye burun kıvırıyor. Sen kendin selam durmak zorundasın ya, yeter. Ama Caden aklını bu konuya iyice takmış. Başka zaman düz olan hayal gücü iyice işliyor. Ama vallahi bir imparatorun sen ben gibi helaya giden bir adam olduğunu benim aklım almıyor. Ama öyledir işte. Kat tımarhanecinin gözü kör olsun diyor. Sen kafadan çatlaksın be Caden. Haydi hazır lafı açılmışken çabuk helaya koş ki biraz kafan açılsın. 3 yaşında çocuklar gibi konuşuyorsun. Caden gitti. Bu kez Albert Krop, benim bilmek istediğim şu diyor. Eğer Kaiser'imiz olmaz deseydi savaş olur muydu? Ben de araya katılıyorum. Elbet olurdu. Şu kadarına inanıyorum ki bizim Kaiser daha başında savaşa karşıydı. Albert peki diyor. Belki yalnızca onunla iş bitmezdi. Ama dünyada 20-30 kişi hayır deselerdi. Ben o zaman herhalde savaş çıkmazdı diye cevap veriyorum. Ama bal gibi evet dediler işte. Albert Krop, insan düşününce tuhafına gidiyor diye sözüne devam etti. Biz ana yurdumuzu korumak için geldik buraya. Fransızlar da ana yurtlarını korumak için geldiler. Peki haklı olan kim? Ben inanmadan belki her iki tarafta haklı diyorum. Albert iyi güzel ama başka bir şey var dedi. Beni zor bir duruma sokmak niyetinde olduğu belli. Bizim profesörlerimiz, papazlarımız ve gazetelerimiz sadece bizim haklı olduğumuzu söylüyorlar. İnşallah söyledikleri doğrudur. Beri taraftan Fransız profesörleri, papazları ve gazetecileri de kendilerinin haklı olduğunu ileri sürüyorlar. Buna ne buyurulur? Orasını bilmem diye cevap verdim. Ama bak nerede olursa olsun ortada bir savaş var ve her gün yeni yeni milletler savaşa giriyor. Caden geri geldi. Heyecanı hala geçmemiş. Gene lafa karıştı. Bir savaşın nasıl başladığını merak ediyor. Albert Krop biraz tepeden bakan bir tavırla savaşların çıkmasına daha çok sebep olan şey bir memleketin diğer bir memlekete karşı saldırgan davranıp onu kızdırmasıdır diye cevap veriyor. Caden işi aptallığa vuruyor. Memleket mi? Anlamıyorum. Almanya'da bir dağ, Fransa'daki bir dağı ya da bir ırmağı, bir ormanı veya bir buğday tarlasını nasıl kızdırabilir? Albert Krop gerçekten bu denli aptal mısın yoksa beni mi aptal yerine koyuyorsun diye homurdandı. Benim demek istediğim hiç de öyle değil. Yani bir millet öteki bir milleti... Caden öyleyse benim burada hiç işim yok diye cevap verdi. Çünkü ben kimseden kötülük görüp kızmış değilim. Albert biraz hırslanarak zaten benim söylediklerim senin gibi serseriler için değil diye söylendi. Caden öyleyse ben hemen evime dönebilirim desene diye bağırdı. Hepimiz gülüyoruz. Müller ah be adam Krop'un demek istediği millet yani devlet hükümet diye araya karışıyor. Caden devlet, hükümet diye burun kıvırarak parmaklarını şaklatıyor. Yani jandarma, polis, vergi demek istiyorsun. Eğer bunun uğruna dövüşüyorsak benden paso. Kat doğru, 40 yılda bir doğru bir laf ettin Caden dedi. Devletle ana vatan arasında büyük bir fark var. Krop ama ikisini birbirinden ayıramazsın ki diye düşüncesinde direniyor. Devlet olmasa ana vatan da olmazdı. Öyle ama düşün bir kere, çoğumuz kendi halinde halktan kişileriz. Fransa'da da öyle. Nüfusun çoğunluğunu esnaf, işçiler, küçük memurlar meydana getirir. Öyleyse efendim, bir Fransız demircisiyle bir Fransız kunduracısı bize saldırmayı neden istesin? Yok canım, bunu isteyen yalnızca baştakiler. Ben buraya gelinceye değin ömrümde bir Fransızın yüzünü bile görmüş değildim. Fransız askerlerinin çoğu da sanırım ömürlerinde Alman görmemişlerdi. Bize nasıl savaşalım mı diye soran olmadıysa onlara da kimse danışmadı. Caden öyleyse savaşın amacı ne diye soruyor. Kat omuz silkiyor. Herhalde savaş bir takım kişilerin işine yarıyordur. Caden vallahi benim hiç işime yaramıyor diye sırıttı. Burada olanlardan hiçbirinin işine yaramıyor. Caden kimin işine yarıyor öyleyse diye üseledi. Kaiser'in de işine yaramaz ki. Onun her şeyi tıkırında bir isteyeceği olamaz. Kat ben bundan o kadar emin değilim diye ona karşı çıktı. Kaiser şimdiye dek hiç savaş yapmadı. Oysa her imparatorun en azından bir savaş yapması şarttır. Yoksa ün kazanamaz. Okul kitaplarınıza bakın göreceksiniz. Detter'in generaller de öyle diye ekliyor. Onlar da savaşla ün yaparlar. Kat hatta imparatorlardan bile üstün diyor. Detter'in cephe gerisinde savaştan yararlanan daha birçok kişiler var. Orası su götürmez diye omurdanıyor. Albert bence savaş daha çok salgın hastalık gibi bir şey diyor. Kimsenin istediği yoktur derken bir de bakarsın herkes yakalanıvermiş. Biz savaş istemedik ötekiler de aynı şeyi söylüyorlar ama gene de dünyanın yarısı savaşa katılmış durumda. Ben ama öteki taraftakiler daha çok yalan söylüyor diye fikir yürüttüm. Esirlerin üzerinden çıkan kağıtlara baksanıza. Belçikalılara bizim çocuk yediğimizi söylüyorlar. Bunları yazanlar kendilerine adam demesinler. Asıl suçlu onlar. Müller ayağa kalktı. Her ne halise hiç olmasa savaş Alman topraklarında değil de burada yapılıyor. Yerdeki şu mermi çukurlarına baksanıza. Jayden orası öyle diyor ama hiç savaş olmasa daha da iyi olurdu. Jayden sonunda biz gönüllülere bir fikir tartışmasına mat ettiği için gururlu ve hayatından hoşnut. Buradaki askerlerin çoğu da onun gibi düşünüyor. Savaş konusunda bu düşüncelere sık sık rastlıyoruz ve nasıl cevaplandıracağımızı bilemiyoruz. Çünkü askerlerin çoğunluğunun aklı savaş işine ancak bu kadar eriyor. Askerin yurtseverliği şudur. İşte dövüşüyorum ya, bundan gerisini pratik bir kafayla baştan aşağı kötüler. Albert Krop çimenlerin üzerine uzanarak öfkeyle en iyisi bu pis konuyu hiç açmamak diye homurdanıyor. Kat konuşmamak hiçbir işe yaramıyor, orası öyle diyor. Başımıza konan devlet kuşuna gelince verilen yeni giysilerin hemen hemen hepsini elimizden aldılar ve eskilerini geri verdiler. Yenileri sırf Kaiser'in denetiminin şerefine vermişlermiş. Rusya'ya gideceğimiz yerde gene cepheye döndük. Yolda harap olmuş bir ormanlıktan geçtik. Ağaç gövdeleri parçalanmış, toprak alt üst olmuş, birçok yerlerde dev boyu çukurlar açılmış. Vay canına, neler düşmüş buraya diye bir ıslık çaldım. Kat Fransızların havan topları diye cevap verdi. Sonra ağaçlardan birini gösterdi. Dallardan ölüler sarkıyor. Çıplak bir asker iki büyük dalın arasında oturmuş durumda kalmış. Miğferi hala başında ama geri kalan yanı anadan doğma. Zaten vücudunun yarısı var, üst yarısı, bacakları kopmuş. Ne demek bu diye soruyorum. Caden patlamanın hızıyla esvaplarından sıyrılıp uçmuş diye söyleniyor. Kat tuhaf bir şey diyor. Birkaç kez tanık oldum. Havan topu inince adamı anadan doğuma soyu veriyor. Etrafa bakınıyorum. Gerçekten de öyle. Şurada üniforma sıyrıntıları, başka bir yerde bir zamanlar bir insan bacağı olan kanlı bir yığın. Burada gene çırılçıplak bir ceset. Yalnızca bir bacağında donunun paçasıyla boğazında ceketinin yakası kalmış. Giyecekleri ise yukarı dallarda asılı. Kollarının ikisi de sökülüp çıkarılmış sanırsınız. Bir tanesini 20-30 adım ötede bir çalının içinde buldum. Ceset yüzü koyun yatıyor. Omuz bağlarından akan kan yeri kapkara ıslatmış. Ayak ucundaki yaprakların ezik ve karışık durumundan adamın uzun zaman debelenip tepindiği anlaşılıyor. Şakası yok bu işin, kat dedim. O mermi parçasıyla karın deşilmesi de şaka değildir diye omuz silkiyor. Caden sakın gevşemeyin diyor. Olup bitenlerin üzerinden pek az vakit geçmiş olsa gerek çünkü kanlar hala taze. Etrafta ölülerden başka hiçbir şey görmediğimiz için burada fazla oyalanmayıp ilerledik ve önümüze çıkan ilk sağlık merkezine durumu haber verdik. Onların işini ellerinden almaya niyetimiz yok. Düşman atlarının nereye kadar uzandığını anlamak üzere bir keşif kolu çıkarılacak. Keşif kolunda benim arkadaşlarım var. İzinden döneli beri onlara karşı bir tuhaf bağlılık var içimde. Ben de gönüllü olarak aralarına katıldım. Bir plan kurduk. Tel örgüden geçtikten sonra birbirimizden ayrıldık. Herkes kendi başına yerde sürünerek ilerliyor. Biraz sonra bir mermi çukuru bulup içine girdim. Buradan çevreyi gözetliyorum. Orta şiddette makineli tüfek ateşi var. Dört bir yanı tarıyorlar. Çok şiddetli değil ama insan ayağa kalkamıyor. Bir havai fişek patladı. Onun soluk ışığında toprak bir an çırılçıplak göründü. Sonra eskisinden daha koyu bir karanlık her yeri sardı. Siperlerde düşmanın bu kez zenci askerler kullandığı üstüne bir söylenti var. Kötü şey, çünkü zencileri karanlıkta görmenin yolu yok. Keşifçilikte de birebirdirler. Bununla birlikte bazen de aptalca davranışları oluyor. Kat'la Krop bir keresinde zencilerin bir gözcü kafilesini yok etmişler. Çünkü adamcıklar sigaraya öyle meraklıymışlar ki yerde sürünerek ilerlerken bile sigara içiyorlarmış. Kat'la Albert de ışık noktalarına nişan almışlar, o kadar. Yakınımda bir yere bomba gibi bir şey düştü. Havadan gelişini duymadığım için dehşete kapıldım ve o anda mantıksız bir korku bütün varlığımı sardı. İşte şuracıkta karanlıkta yapayalnız ve hemen hemen savunmasızım. Belki de bir başka mermi çukurunun içinde bakan bir çift göz ne zamandır beni gözetlemekte. Belki de elinde beni parçalamaya hazır bir bomba var. Kendimi toplamaya çalıştım. İlk keşfe çıkışım değil ki. Pek bir tehlike de yok. Ama izinden döneli beri ilk olarak çıkıyorum. Sonra buradaki arazi durumunu da henüz öğrenmiş değilim. Kendi kendime korkunun saçma olduğunu söylüyorum. Karanlıkta beni gözetleyen filan olmadığı da bombanın atılış tarzından belli. Ama boşuna, kafamın içinde düşünceler karma karışık dönüyor, uğulduyor. Annemin bana ihtarda bulunan sesini duyuyorum. Ted örgüye yaslanmış duran uzun sakallı Rusları görüyorum. Yüksek iskemleli bir kantin köşesi apaçık gözümün önünde beliriyor. Valensiyen şehrinde bir sinema. Dehşetin işkencesi içindeyim. Ne tarafa dönersem döneyim bir tüfeğin kurşuni, elle tutulmaz namlusunu görür gibi oluyorum. Vücudumdaki her delikten terler fışkırıyor. Hala yerdeki sığ çukurun içindeyim. Saate baktım. Ancak birkaç dakika geçmiş. Alnım terli, gözlerimin içi bile terli. Ellerim titriyor, nefes nefeseyim. Müthiş bir korku nöbetinden başka hiçbir şey değil bu. Basit, hayvanca bir korku. Başımı uzatıp deliğimden dışarı çıkamıyorum bir türlü. Kendimi toparlamak için harcadığım bütün çabalar köpük gibi eriyip gidiyor. Biricik isteğim şuracıkta yatmak. Vücudum sanki toprağa tutkalla yapışmış. Zorluyorum ama kımıldatamıyorum hiçbir yanımı. İleri doğru sürünmeye çalışıyorum ama olmuyor. Olduğum yerde kalmaya karar verdim. Bu kez de vicdan azabıyla karışık bir utanç dalgası içimden kabardı. Ama ne olsa bir güvenlik duyuyorum. Azıcık başımı kaldırıp bakındım. Karanlıkları görmeye çalışmaktan gözlerim yanıyor. Bir fişek havalandı, gene yamyazsı oldum. Kendi kendimle çarpışıyorum. Müthiş, mantıksız bir mücadele. Çukurdan çıkıp ilerlemek istiyorum ama gene de içime büzülüyorum. Kendi kendime çıkmak zorundasın diyorum. Arkadaşlarının hayatı bu, rastgele bir şey değil. Sonra da vız gelir, bir tane canım var benim. Kendimden utanıyorum. Bu davranışın izne gitmenin bir sonucu olduğunu söylüyorum. Ama gene de kendime söz geçiremiyorum. Baygın durumdayım. Yavaş yavaş vücudumu yerden kaldırdım. Kollarımı uzatıp süründüm. Sonra çukurun kenarında vücudumun yarısı içeride, yarısı dışarıda kala kaldım. Derken bir takım sesler duyarak geri çekildim. Ateş gürültüsüne rağmen sesler açıkça duyuluyor. Kulak kabarttım. Sesler arkadan geliyor. Bizimkiler. Şimdi yavaş sesle konuşmalar duyuyorum. Seslerden bir tanesini katın sesine benzettim. İçim birden sıcacık oldu. Bu sesler, bu birkaç boğuk kelime, bu ayak patırtıları beni bir çekişte o müthiş ölüm korkusu ve yalnızlık duygularıyla mahvolmaktan kurtardı. Hayattan daha değerli bu sesler benim için. Bu sesler ana sevgisinden, ölümden bile daha güçlü. Dünyada her şeyden daha güçlü, daha avutucu bu sesler. Silah arkadaşlarımın sesleri. Karanlıklarda yapayalnız titreyen bir hayat noktası değilim artık. Ben bu seslerdenim, onlar da benden. Hepimiz de aynı korkuyu ve aynı hayatı paylaşıyoruz. Sevişenlerden daha yakınız birbirimize. Elimde olsa da yüzümü bu seslere gömebilsem, canımı kurtaran, bana daima destek olan bu seslere. Sakınarak çukurun kenarından dışarı sarktım ve yılan gibi sürünmeye başladım. Böylece sürünerek biraz daha gittim. Geçtiğim yerleri kafama kazıyorum. Çevreme bakınarak ateş dağıtımına dikkat ediyorum ki dönüşte yolumu şaşırmayayım. Sonra da ötekilerle bağlantı kurmaya çalışıyorum. Hala korku içindeyim ama mantıklı bir korku bu. Son derece keskinleşmiş bir ihtiyat. Hava rüzgarlı olduğu için ateşlerin ışığında gölgeler uçuşuyor. Ateşlerin ışığı çevreyi kah gereğinden fazla, kah az aydınlatıyor. İleriyi görmeye çalışıyorum ama boşuna. Böylece epey ilerledim. Sonra geniş bir kavis çevirerek dönmeye başladım. Ötekilerden haberim yok. Bizim siperlere yaklaştıkça hem güvenim artıyor hem de sabırsızlığım. Şimdi yolumu kaybedersem kötü olur. Derken yepyeni bir korkuya kapıldım. Artık hangi yönde gittiğimi bilemiyorum. Bir çukura çömelip durdum ve nerede olduğumu yeni baştan kestirmeye çalıştım. Kaç kez olmuştur bu? Keşiften dönen asker sevinçle bir sipere atlar ki meğer düşman siperiymiş. Etrafa bakınıyor, kulak kabartıyorum ama hiçbir şeyden emin değilim. Mermi çukurlarının karma karışıklığı içinde yönümü kestiremiyorum. Belki de ateş hattıyla aynı yönde ilerliyorsam artık ömür boyu kadar sonu gelmez. Böylece yeniden sürünmeye başlayarak geniş bir kavis daha çizdim. Ah şu olmaz olası fişekler, ışıkları sanki bir saat sürüyor. Onların ışığında parmağını oynatsan üzerine ıslık çala çala kurşun yağıyor hemen. Ama çaresi yok, çıkmak gerek. Titreyerek biraz daha ilerledim. Yerde yengeçler gibi gidiyorum. Jilet gibi keskin mermi parçaları ellerimi paramparça ediyor. Çoğu zaman ufukta gökyüzü ağrıyormuş gibi geliyor ama belki de yalnızca hayaldir. Doğru yönde gitmenin bir ölüm kalım meselesi olduğunu artık anladım. Bir mermi patladı, hemen ardından iki tane daha. Sonra artık aldı yürüdü, bir bombardıman oluyor. Makineli tüfekler takırdamakta. Artık yerde boylu boyunca yatmaktan başka çare yok. Belli ki taarruz geliyor. Dört bir yandan fişekler yükseliyor, ardı arkası kesilmeden. Büyük bir mermi çukurunun içine büzüldüm. Göbeğime kadar su içindeyim. Saldırı başlayınca suyun içine gireceğim. Ölü numarası yapmaktan başka çare yok. Birden ateşin kesildiğini duydum. Hemen suyun içine daldım. Ancak nefes alabilecek kadar ağzımı dışarıda bıraktım. Kımıldamadan yatıyorum. Bir takırtı bir şakırtı var. Gitgide yaklaşıyor. Tüm sinirlerim gerilmiş, buz kesmiş durumda. Takırtı üzerime doğru geldi, geçti, saldırının ilk dalgasını atlattım. Kafamda tek bir düşünce var. Mermi çukuruna birisi atlarsa ne yaparsın? Küçük hançerimi çabucak çıkardım ve elimle sımsıkı kavradım. Buraya atlayan olursa hesabını göreceğim. Bu düşünce alnımın içinde çekiç gibi vuruyor. Hemen yakalayıp gırtlağından vurmalısın ki bağıramasın. Tek çaresi bu. Nasılsa o da benim gibi korku içinde olacak. Korkudan birbirimize saldırdığımız zaman ilkin benim davranmam gerek. Şimdi bizim bataryalar ateşe başladı. Yakınıma bir mermi düştü. Öfkeden kudurur gibi oldum. Bir bu eksikti. Kendi mermilerimizden biriyle vurulmak. O çamurlu suyun içinde küfrederek dişlerimi gıcırdatıyorum, çılgın gibiyim. Ama aslında dua etmekten başka elimden gelen yok. Mermi çatırtıları kulaklarımın içinde patlıyor. Bizimkiler karşı saldırıya geçerlerse kurtulurum. Başımı toprağa dayıyorum ve taş ocaklarındaki patlamaları andıran boğuk gümbürtüleri dinliyorum. Sonra başımı gene kaldırıp yukarıdaki seslere kulak veriyorum. Makineli tüfekler takırdıyor, tel örgülü istihkamlarımızın dayanıklı olduğunu, pek az zarara uğrayabileceğini sanıyorum. Tellerin bazı yerlerinde şiddetli elektrik akımları var, tüfek atışı şiddetlendi, tel örgülerimizi geçemediler, gerilemek zorundalar. Gene büzülüp suya gömülüyorum, sinirlerim çok kötü gergin, o tangırtılı şangırtılı gürültü gene duyuldu. Bu patırtının arasında bir tek bağırış yükseliyor. Ortalığı ateş kapladı. Taarruz geri püskürtüldü. 14. Ayrımın sonu. Sayfa 194.